Kitabın adı Betondaki Sarışın, yazarı Michael Connelly. 23. Ayrım. Biliyorsun Ray dedi sesini monoton bir hale getirmeyi başarınca. Ben de aynısını düşünüyordum. Yani kanıtlara göre taklitçinin o üç kızı öldürmüş olması akla yatkın. Sen bu fikre nereden ulaştın? Mora yazdığı raporu çekmeceye koyup masasının üzerine eğildi. Farkında olmadan sol eliyle açık yakasından görünen kutsal ruh madalyonuyla oynamaya başladı. Tekrar arkasına yaslanırken parmaklarıyla madalyonu ovuşturuyordu. Madalyonu bırakıp konuşmaya başladı. Aklıma bir şey geldi. Sen Church'ı zımbalamadan önce bana bir ihbar gelmişti. Ama Church öteki dünyaya gidince üzerinde durmamıştım. 4 yıl öncesinden söz ediyorsun. Evet, sen Church'ı vurunca hepimiz her şeyin sona erdiğini düşündük. Sadede gel Ray, ne hatırlıyorsun? Tamam. Church'ı vurmandan birkaç gün ya da bir hafta önce biri telefonla ihbarda bulundu. Ben porno uzmanı olduğum ve arayan kız da porno işinde çalıştığı için telefonu bana bağladılar. Kız Gallery adını kullanıyordu. Yalnızca Gallery. İşin en alt basamağındaydı. Kısa metrajlar, canlı gösteriler, gözetleme kulübeleri için gösteriler, 900'lü telefonlar filan. Beni aradığı sırada bir basamak atlamış, adını video kasetlere yazdırmaya başlamıştı. Her neyse, kız özel ekibi aradı. Bu anlattığım sen Church'ü aklamadan önce oldu. Veli de tüm çekim setlerini dolaşan bir röntgenci olduğunu söyledi. Yani çekimi izliyormuş, yönetmenlerin çevresinde dolanıyormuş ama öteki röntgencilere benzemiyormuş. Ne demek istediğini anlamadım. Röntgenci kim? Röntgencinin kısaltılmışı. Çekim yerlerine gelen heriflere kızlar bu adı verir. Ya yönetmeni tanıyorlardır ya da filme biraz para yatırmışlardır. İşe $1000 yatırana yönetmen sette dolanıp çekim izlemesine izin verir. Yani videolarda izledikleriyle yetinmeyenler canlı çekimlere giderler. Orada olup her şeyi yakından görmek isterler. Pekala, bu herifin nesi varmış? Bak Harry, bu adamların sette dolanmasının tek nedeni vardır. Çekimlerin arasında kızlarla ilişki kurarlar. Yani bu herifler yatmak isterler ya da kendi başlarına film yapmak ister. Bu işe girmek isterler. Ama bu adam kızlarla filan yatmıyormuş. Yalnızca çekimleri izliyormuş. Gallery bu adamın hiç kimseye sulanmadığını söyledi. Bazı kızlarla konuşmuş ama hiçbirini koluna takıp götürmemiş. Yani bu davranışı onu garip mi yapıyor? Yatmak istemediği için mi dikkati çekiyor? Mora ellerini kaldırdı ve ileri sürdüğü iddianın zayıf olduğunu bildiğini göstermek için omzunu silkti. Temel olarak ama Gallery bebekçinin iki kurbanı olan Heather Kumhiter ve Hollier ile birlikte çalışmış olduğunu ve bu çekimler sırasında sözünü ettiği adamı gördüğünü söyledi. Bu nedenle bizi aramış. Anlattıkları şimdi Boş'un ilgisini çekmişti. Ama ne anlam çıkaracağını bilmiyordu. Belki de Mora dikkatini dağıtmak, onu yanlış bir iz peşinde koşturmak istiyordu. Bu herifin adını falan bilmiyor mu? Hayır, sorun da bu zaten. Bu nedenle işin üstüne atlamadım. Araştırmam gereken bir dünya ipucu vardı ve bu kız arayıp adını bilmediği bir heriften söz etti. Eninde sonunda ilgilenecektim ama birkaç gün sonra sen Church'ü öteki dünyaya yolladın ve konu kapandı. İz sürmedin demek. Evet, hiç ilgilenmedim. Boş bekledi. Mora'nın sözünün bitmediğini biliyordu. Söyleyeceği başka şeyler de olmalıydı. Dün senin için Magna Cum Laude konusunda araştırma yaparken, daha önce çevirdiği bazı filmlerin isimlerine takıldım. Birkaç tanesinde Gallery ile birlikte çalışmış. Bu nedenle kızın ihbarını anımsadım. İçimden gelen bir hissi dinleyerek Gallery'i aramaya başladım. Bu meslekte tanıdıklarımla görüştüm ve Gallery'nin 3 yıl önce ortadan kaybolduğunu öğrendim. Birdenbire yok oluvermiş. Yetişkinlere Özgü Filmler Derneği'nden tanıdığım ünlü bir yönetmen, bana kendi çektiği bir filmin tam ortasında kızın yok olduğunu söyledi. Kimseye bir tek laf bile etmemiş ve kimse ondan bir daha haber almamış. Yönetmen onu çok iyi anımsıyordu çünkü filmi tekrar çekmek pahalıya patlamış. Kızın yerine başka birini oynattığı takdirde de filmin sürekliliği kayboluyormuş. Böyle filmlerde bile süreklilik unsurunun söz konusu oluşu Boş'u şaşırttı. Bir süre sessizce düşünceye daldılar ve sonra Boş söze başladı. Yani sen, onun da bir yerlerde gömülü olduğunu mu düşünüyorsun? Gallery adlı kızdan söz ediyorum. Bu hafta bulduğumuz ceset gibi betona mı gömüldü acaba? Ben de bunu düşünüyordum. Bu sektördeki insanlar bildiğimiz aklı başında sıradan kişiler değil. ortadan kaybolmalarına sık sık rastlanır. Yine yok oluveren bir kız vardı ve bir gün resmini People dergisinde gördüm. Hayır işleri için bağış toplayan bir hanımefendi oluvermiş. Ciddi bir televizyon yapımcısının kolunda salınıyordu. Başka türlüsü. Ray, bunları boş ver. Tamam, peki. Yani bu kızlar birdenbire bu işi bırakıverirler. Olağan dışı değil bu. Öncelikle pek zeki ya da aklı başında sayılmazlar. Bir anda başka bir iş yapmak akıllarına eser. Kendilerini kokain ve havyarla besleyeceğine inandıkları bir para babasıyla karşılaşırlar. Bir daha işe gelmezler ama sonunda yine hata yaptıklarını anlarlar. Bu kızlar bundan sonra yatacakları heriften ötesini düşünmezler. Bana sorarsan hepsi kendine bir baba arıyordur. Genellikle çocuklukları kötü geçmiştir ve saçma sapan bir şekilde babalarına kendilerini kanıtlamaya uğraşırlar. Yani bir yerde buna benzer bir şey okumuştum. Belki de tüm yazılanlar gibi bu da işe yarar bir şey değildir. Boşum psikoloji dersine gereksinimi yoktu. Hadi Ray, benim davam var ve bu arada bu olayı çözmeye çalışıyorum. Esas konuya gel. Gallery'e ne oldu? Demek istediğim şu. Gallery 3 yıl önce kayboldu ve bir daha geri dönmedi. Bunun için durumu olağan dışı sayılır. Dinle, hepsi geri döner. Hatta yarıda bıraktıkları filmi yapımcı bir daha çekmek zorunda kalmış olsa bile, kızlar hep geri döner. Yine en alt basamaktan başlayıp yükselmeye çalışırlar. Porno işinden 10 dakika söz edilmesi bile boşun canını sıkmaya yetmişti. İlk tanıdığı günden bu yana ahlak masasında çalışan Mora'ya dikkatle baktı. Katilin elinden kurtulmayı başaran kızla bu ihbar konusunda hiç konuştun mu? Hayır, zamanım olmadı. Dediğim gibi sen çörçü zımbalayınca ben de rafa kaldırdım. Her şeyin sona erdiğini düşünmüştük. Ben de öyle. Boş cebinden küçük bir defter çıkarıp konuştuklarının notlarını aldı. Bu konuyla ilgili hiç not tuttun mu? Yani o günlerde. Hayır, elimde bir şey yok. İlk ihbar raporu herhalde özel ekip dosyalarından birindedir. Ama sana anlattığımdan fazla bir bilgi içerdiğini sanmıyorum. Boş başını salladı. Mora herhalde haklıydı. Gallery neye benziyordu? Sarışın. Göğüsleri bir Beverly Hills estetik cerrahının elinden çıkmış. Galiba bir resmi olacak. İskemlesiyle dosya dolabına yaklaştı ve bir dosya çıkardı. 18x24 cm boyutlarında reklam için kullanılan renkli fotoğrafta sarışın bir kadın, okyanusun kıyısında çırılçıplak poz vermişti. Boş, resmi iade ederken utandığını hissetti. Sanki ilkokul bahçesinde sınıftaki kızlardan biri hakkında dedikodu yapan iki küçük öğrenci gibiydiler. Mora'nın dudaklarındaki uçuk gülümseyişi görünce duyduğu rahatsızlığın, ahlak masasındaki polisi eğlendirdiğini mi yoksa ardında başka bir şeyin mi yattığını anlamadı. Senin işin de pek zor. Evet ama birinin bunu yapması gerek. Boş bir an onu dikkatle inceledi. Şansını deneyip Mora'nın bu işten niçin ayrılmadığını öğrenmeye çalışacaktı. İyi ama niçin sen Ray? Bu işi çok uzun zamandır yapıyorsun. Sanırım ben iyi bir bekçi köpeğiyim. Yüksek mahkeme bu işin belirli bir noktaya kadar yasal olduğunu söylüyor. Ben de bu noktada duruyorum. Her şeyin denetlenmesi, kirlenmenin önlenmesi gerekiyor. Yani çalışanların hepsinin kayıtları olmalı. Küçük yaştaki çocuklar çalıştırılmamalı. Kimse yapmak istemediklerini yapmaya zorlanmamalı. Yüksek mahkemenin bile dayanamayacağı bu pislikleri her gün gözden geçiriyorum. Önemli olan toplumun standartları. Los Angeles'in doğru dürüst bir standardı yok boş. Burada yıllardır bir tek müstehcenlik davası başarıyla sonuçlanmadı. Birkaç kez küçük yaşta çocuklarla ilgili davalar açtım ama hala müstehcenlik konusunda bir dava başlatamadım. Bir an durdu ve devam etti. Polislerin çoğu bir yıl ahlak masasında çalışıp başka şubelere giderler. Ancak bu kadarına dayanabilirler. Ben 7 yıldır buradayım. Nedenini bilmiyorum. Belki de sürprizlerle dolu bir iş olduğu için ayrılmıyorum. Ama yıllar boyu aynı pisliklerle uğraşıyorsun. Nasıl dayanabiliyorsun? Mora bakışlarını masanın üzerindeki heykele çevirdi. Ben sağlamım. Benim için endişelenme. Ailem yok. Artık karım da yok. Ne yaptığım konusunda kim şikayet edecek ki? Özel ekipte birlikte çalıştıkları süre içinde, karısı kısa bir süre önce kendisini terk ettiğinden, Mora'nın geceleri görev yapan B grubuna gönüllü olarak katıldığını anımsadı Boş. Gecelerini evde yalnız geçirmenin çok zor olduğunu söylemişti. Mora'nın eski karısının sarışın olup olmadığını ve eğer sarışınsa bunun bir anlamı olup olmadığını merak ediyordu. Dinle Ray, Ben de taklitçi konusunda aynısını düşünüyordum. Üstelik şu galeride resme uygun görünüyor. Üç kurban ve kurtulan kadın da sarışında. Church fazla titiz sayılmazdı ama anlaşılan taklitçi buna önem veriyor. Haklısın dedim ora. Gallery'nin resmine bakarak. Aklıma gelmemişti. Neyse, 4 yıl öncesinden kalma bir ihbardan bile işe başlayabiliriz. Başka kadınlar, başka kurbanlar da olabilir. Elinde ne iş var? Mora gülümsedi. Elimdekilerin önemi yok Harry. Bununla kıyaslarsan ötekiler köpek boku gibi kalır. Önümüzdeki hafta izinliyim ama pazartesiye kadar buradayım. Bu işle uğraşırım. Yetişkinler Derneği'nden söz ettin. Yani orası, Yetişkinlere Özgü Filmler Derneği, Sherman Oaks'taki bir avukat bürosundan yönetiliyor. Orada kimseyi tanıyor musun? En üst düzeydeki hukuk danışmanını tanıyorum. Bu işi temiz tutmaya çabaladığı için bizimle işbirliği yapıyor. Onunla konuşup Gallery gibi ortadan kaybolup bir daha dönmeyen var mı öğrenebilir misin? Özellikle sarışın ve iri göğüslü kızların üzerinde durmalı. Daha başka kaç kurbanın karşımıza çıkabileceğini mi öğrenmek istiyorsun? Evet, derhal görüşürüm. Ya menajerler ve oyuncu sendikaları? Boş başıyla Delta Bush'un resminin olduğu takvimi işaret etti. Onları da ararım. Zaten bu işte iki menajer rol dağıtımının %90'ını elinde tutuyor. İşe oradan başlayabiliriz. Dışarıdan müşteri arayanlar var mı? Kadınların hepsi yan iş olarak bunu yapıyor mu? En tanınmış oyuncular yapmıyor. Ama alt basamaktakiler yapıyor. Ünlüler zamanlarının %10'unu film çevirmeye, geri kalanını da dans gösterilerine harcarlar. Striptiz kulüplerine dolaşırlar ve dünya kadar para kazanırlar. Dans ederek yılda $100,000 götürürler. İnsanlar bu kızların video filmlerinden para kazandığını sanıyor ama yanılıyorlar. Para kazandıran danstır. Ama daha alt basamakta olup aşağıya inen ya da yukarıya çıkanlar, filmlere ve dans gösterilerine ek olarak dışarıdan müşteri ararlar. Bu işte de epey para vardır. Bazıları bir gecede $1,000 bile kazanabilirler. Peki kızlar satıcılar aracılığıyla mı çalışır? Bazıları evet ama bu gerekli bir koşul değildir. Sokaklarda kendisini sapıklardan ya da öteki fahişelerden koruması için birinin varlığına gerek duyan kadınlar gibi değildir bunlar. Dışarıdan müşteri ararken yalnızca bir telesekreter servisine gerek duyarsın. Kız resmini porno dergilerinde yayınlatır ve telefonlar yağmaya başlar. Bazılarının çok sıkı kuralları vardır. Hiçbir müşterinin evine gitmezler. Yalnızca otellerdeki randevuları kabul ederler. Sürekli kullandıkları otel ne kadar pahalı olursa, müşterilerinin sınıfı da o kadar yükselmiş olur. Sokak serserilerinden kurtulmanın bir yoludur bu. Sunset Bulvarı'ndaki Hayat Oteli'ne gitmiş olan Rebecca Kaminski'yi düşündü Bush. İyi bir oteldi ama anlaşılan ayak takımı da girebiliyordu. Ama her zaman işe yaramaz dedim ora. Anlaşılan aynı şeyi düşünüyordu. Belli. Bakalım neler bulabileceğim. Ama fazla bir şey bulacağımı pek sanmıyorum. Eğer Gallery gibi ortadan kaybolup bir daha görünmeyen bir sürü kadın olsaydı, kokusu burnuma gelirdi. Çağrı aygıtımın numarası var mı sende? Mora numarayı yazdı ve boş dışarı çıktı. Ön masanın yanından geçerken kemerine takılı çağrı aygıtı çaldı. Ekrandaki numara 485 ile başlıyordu. Herhalde Mora bir şey söylemeyi unutmuştu. Tekrar ikinci kata tırmandı ve ahlak masasının çalıştığı odaya girdi. Mora elinde, Gallery'nin resmiyle masasında oturuyordu. Boşu karşısında görünce şaşırdı. Az önce beni aradın mı? Ben mi? Hayır. Ben kapıdan çıkmadan yakalamak istediğini düşünmüştüm. Telefonlardan birini kullanabilir miyim? Elbette Harry. Boş masalardan birine yaklaşıp, ekrandaki numarayı çevirirken, Mora'nın fotoğrafı dosyaya yerleştirmesini izledi. Sonra dosyayı iskemlesinin yanında yerde duran çantasına koydu. İkinci çalışta telefona bir erkek sesi yanıt verdi. Müdür Irving, Irving'in bürosu. Ben Teğmen Felder. Yardımcı olabilir miyim? 19. Bölümün diğer üç müdür yardımcısı gibi Irving'in de Parker Center'da özel toplantı odası vardı. Büyük yuvarlak formika kaplı bir masa, 6 iskemle, bir saksıda çiçekler ve arka duvar boyunca uzanan bir rafla döşenmiş olan odanın penceresi yoktu. 6. katın ana kapısından başka Irving'in asistanının bürosundan girilebiliyordu. Irving'in düzenlediği zirve toplantısına en son gelen Bush, tek boş iskemleye yerleşti. Müdür yardımcısının yanında Edgar ve gasp cinayet masasından 3 görevli oturuyordu. Aralarında Frankie Sheen ve Mike Oppelt'ı tanıyordu Bush. 4 yıl önce bebekçi özel ekibinde birlikte çalışmışlardı. Üçüncü dedektifi ise uzaktan tanıyordu. Taman Hans Rollenberger. Bush bu bölümden alındıktan sonra göreve getirilmişti. Sheen gibi yakın dostları Bush'a Rollenberger'ın tipik bir bürokrat olduğunu, insanların sokaktaki dilencileri görmezden gelmeleri gibi onun da tartışma yaratacak ya da mesleğini tehlikeye atacak kararlar konusunda çekimser davrandığını anlatmışlardı. Sürekli yükselme derdinde olduğundan güvenilmez biriydi. Gasp cinayet masasındakiler ona daha şimdiden Hands Off adını takmışlardı. Rodney King'in yaşadıkları ekranlara yansıdığından bu yana, bu masada görevli olanların morali hiç böylesine bozulmamıştı. "Hoş geldin dedektif Bush," dedi Irving dostça. "Sanırım herkesi tanıyorsun." Bush'un yanıt vermesine fırsat vermeden, Rollenberger yerinden fırlayıp elini uzattı. "Ben Taman Hans Rollenberger." Tokalaştıktan sonra yerlerine oturdular ve Bush, masanın üzerindeki dosya yığınının bebekçi soruşturmasına ait olduğunu fark etti. Cinayet klasörleri yalnızca kendisine aitti. Masaya yığılanlar ise, herhalde, arşivlerden çıkarılmış olan ana dosyalardı. Bebekçi meselesiyle ilgili olarak ortaya çıkan sorunlar konusunda neler yapabileceğimizi tartışmak için sizleri çağırdım, dedi Irving. Dedektif Edgar herhalde anlatmıştır. Bu dosyayı gasp cinayet masasına aktarıyorum. Taman Rollenberger'ın gerekli sayıda memuru bu işle görevlendirme yetkisi var. Ayrıca dedektif Edgar'ı da bölümünden ödünç aldım. Sen de dava biter bitmez çalışmaya başlayacaksın. Acilen sonuca ulaşmak istiyorum. Özellikle bugünkü duruşmada ortaya çıkanlardan sonra bu olayın büyük bir halkla ilişkiler karabasanına dönüşmeye başladığını görüyorum. Evet, üzgünüm ama yeminli ifade veriyordum. Anlıyorum, sen yalnızca uzaktan bir bilgi sahibi olduğun konularda ifade veriyordun. Muavinimi mahkemeye gönderdim ve senin yeni olayla ilgili kuramını bize aktardı. Dün gece dosyayı gasp cinayete aktarmaya karar verdim. Bugünkü ifadeni de dinledikten sonra bu olay için yeni bir özel ekip kurup işe başlamak istiyorum. Şimdi bizlere neler olup bittiği, senin neler düşündüğün, neler bildiğin konusunda bilgi vermeni istiyorum. Bundan sonraki adımımızın planını yaparız. Herkesin gözü üzerindeyken, nereden başlayacağına bir an karar veremedi Bush. Sheen bir soru sordu. Irving'in dürüstçe oynadığının ve Bush'un kendisini güvende hissedebileceğinin işaretiydi sordukları. Edgar katilin bir taklitçi olduğunu söylüyor. Church açısından bir sorun yokmuş. Doğru dedi Bush. Church aradığımız katildi ama 11 değil, 9 kadını öldürdü. Yolun yarısında ortaya onu taklit eden biri çıktı ve biz bunu fark etmedik. Biraz açıkla dedi Irving. Açıklaması 45 dakika sürdü. Sheen ile Oppelt arada birkaç soru yönelttiler. Anlattıklarında adı geçmeyen tek kişi Moray'dı. Sonunda Irving sordu. Taklitçi kuramını anlattığın zaman, Locke bunun mümkün olacağını söyledi mi? Evet, bence ona kalırsa her şey olabilir. Ama yine de işe yarıyor. Aklından geçenleri bana açıkladı. Onu sürekli olarak bilgilendirmeyi düşünüyorum. Fikirlerimi açıklayıp onunla tartışmak iyi oluyor. Duyduğuma göre biri dışarı bilgi sızdırıyormuş. Locke olabilir mi? Bush başını salladı. Onunla dün gece görüştüm ama Chandler her şeyi başından beri biliyordu. İlk gün cesedin bulunduğu yere gittiğimi bile biliyordu. Bugün ise hangi yönde ilerleyeceğimizi, bir taklitçi olduğundan kuşkulandığımızı biliyor. Ona bilgi aktaran sağlam bir kaynağı var. Ayrıca Times'dan Bremer da çok şey biliyor. Onun da iyi kaynakları var. Pekala dedi Irving. Dr. Locke dışında bu odada konuşulanlar hakkında kimseye bilgi verilmeyecek. Kimse kimseyle konuşmayacak. Siz ikiniz diyerek Bush'la Edgar'a baktı. Hollywood'daki müdürlerinize bile neler yaptığımızı anlatmayacaksınız. Adını vermeden Pounce'un bilgi sızdırdığından kuşkulandığını söyler gibiydi. Edgar'la Bush başlarını sallayarak onayladılar. Şimdi diyerek tekrar Bush'a baktı Irving. Nereye yöneleceğiz? (23. ayrımın sonu. Sayfa 247. Devamı 24. ayrımda.